Görünmez Kentler, Italo Calvino, 3. kaset 2. yüz, sayfa 181. Kentler ve Ölüler 5. Her kent, Laodomia gibi yanı başında sakinlerinin adı kendi adlarıyla aynı olan bir kent daha yaşatır. Ölülerin Laodomia'sı bu mezarlık. Ama Laodomia'yı diğer bütün kentlerden farklı kılan özellik 300 olması onun. Henüz doğmamışlara ait 3. bir Laodomia'yı içermesi. İkiz kentin özellikleri ünlü. Canlıların Laodomia'sı kalabalıklaşıp genişlettikçe mezarların yayıldığı alan da surların dışında aynen büyüyor. Ölüler Laodomia'sının yolları mezarcının arabasıyla kılı kılına geçebileceği genişlikte, penceresiz binalar bakıyor bu sokaklara. Oysa yolların konumu ve çukurların düzeni aynen canlıların Laodomia'sında olduğu gibi. Aileler çoğalıp sıkıştıkça duvar mezarları da giderek birbiri üstüne yığılıyor. Canlılar güzel öğleden sonralarda ölüleri ziyarete gidiyor, onların mezar taşlarında kendi adlarını okuyorlar. Burası da tıpkı canlılar kenti gibi yine yorgunluk, öfke, hayal ve duygular masalını söylüyor. Bir fark da ki burada her şey bir gerekliliğe dönüşmüş, rastlantıyla ilişkisi kopmuş, kataloglanarak bir düzene sokulmuş. Öyle ki canlılar Laodomia'sı bir güven duygusu aradığında bulacağı kesin olmasa da kendi kendisinin açıklamasını burada ölülerin Laodomia'sında aramak zorunda. Yalnız bir değil birçok Laodomia'nın doğabilecekken doğmamış birçok kentin açıklamasını ya da bölük pörçük, çelişkili, hayal kırıklığı yaratan bir takım nedenleri bulacaktır burada. Haklı olarak Laodomia yeni doğacaklara da aynı genişlikte bir alan ayırmış. Bu mekan onların sonsuz kabul edilen sayıları ile orantılı değil elbette. Ama tamamıyla boş olduğundan ve niş, çıkma ve yivlerin egemen olduğu bir mimariyle çevrelendiğinden ve de yeni doğacaklara istenen boyutları verip onları fare büyüklüğünde, ipek böcekleri veya karıncalar veya karınca yumurtaları gibi düşünebileceğinden, onları duvardaki her çıkmanın, her rafın, her sütun altlığının, her sütun başlığının üzerinde ayakta ya da çömelmiş, sıra sıra ya da dağınık bir şekilde bir araya toplanmış, gelecekteki yaşamlarında yapacakları işlerle meşgul olduklarını hayal etmeni engelleyecek hiçbir şey yok. Bir mermer çatlağında bundan 100 ya da 1000 yıl sonra hiç görülmemiş bir modayı izleyen, örneğin hepsi patlıcan moru, maşlahlar giymiş ya da hepsi üstlerinde hindi tüyü iliştirilmiş türbanlarla dolaşan yığınlarla dopdolu bir Laodomia seyredebilir. Senden, dost ve düşman ailelerden, borçlulardan, tefecilerden doğacak, kuşaktan kuşağa ticareti, intikamları, aşk ve çıkar evliliklerini aynen sürdürecek kuşakları tanıyabilirsin orada. Laodomia'da yaşayanlar henüz doğmamış Laodomyalıların evlerini ziyarete gidiyor, onlara sorular soruyorlar. Adımlar boş kubbelerin altında yankılanıyor. Sorular sessiz sedasız kuruluyor. Canlılar kendilerine yönelik sorular soruyor hep. Gelecek onlarla ilgilenmiyor. Ölümden sonra adımdan söz ettirmek ya da utançlarını unutturmak isteyen herkes, davranışlarının hangi sonucu nasıl doğurduğunu izlemenin peşinde aslında. Ama dikkatli baktığı oranda zorlaşıyor kesintisiz bir çizgiyi yakalaması. Laodomia'nın gelecek kuşakları geçmiş ve gelecekten kopmuş toz taneciklerine benzeyen minicik zerreler gibi görünüyor. Doğmamışların Laodomia'sı tıpkı ölülerin kenti gibi hiçbir güven duygusu vermez canlılar kenti Laodomia'nın sakinlerine. Aksine müthiş bir dehşet duygusu uyandırır. Kente gelenler düşünceleri önünde iki yolun açıldığını görür. Hangisi daha azap dolu bilemez. Ya doğacakların sayısının, canlıların ve ölülerin sayısını fersah fersah geçeceğini ve her taş gözeneğinde bir stadyumun merdivenlerindeki gibi Huni'nin duvarlarına birikmiş görünmez bir kalabalığın yetişip kakıştığını düşünürler. Ve değil mi ki her yeni kuşakla Laodomia'da doğacak olanların sayısı iki katına çıkıyor? Her Huni'nin içinde üzerinde henüz doğmamış yüzlerce insanla binlerce Huni'nin açıldığını, bunların boğulmamak için boyunlarını dışarı uzatıp ağızlarını açtığını düşünürler. Ya da bir gün Laodomia'nın tüm halkıyla birlikte yok olacağını, başka bir deyişle kuşakların belli bir sayıya ulaşıncaya kadar sırayla doğmayı sürdüreceğini ve bu işin bir noktada duracağını, bu durumda ölülerin Laodomia'sı ile henüz doğmamışların Laodomia'sının bir arada baş aşağı dönmeyen bir kum saatinin iki cam balonuna benzediğini, doğum ölüm arasındaki her geçişte bir kum taneciğinin boyundan geçtiğini ve doğacak son bir Laodomia sakininin burada bu anda yığının tepesinde bekleyen ve sırası geldiğinde düşecek son bir kum taneciğinin bulunacağını düşünürler. Kentler ve Gökyüzü 4. Penitia'nın kuruluşunda uygulanacak normları belirlemek üzere davet edilen gök bilginleri, mekanı ve zamanı yıldızların durumuna göre sapladılar. Biri güneşin izlediği yola, diğeri göklerin etrafına döndüğü eksene göre birbirini haç gibi kesen Decuman ve Cardo. Çevirinin notu: Decumanus ve Cardo, eski Roma'da kentlerin kuruluşunda başlangıç ve temel oluşturan ve birbirini 90 derece kesen iki ana yol. Bu düzen, yürüyüş kollarını yatay hat Decumanus ve dikey hat Cardo üzerinde hareket ettiren Roma ordusunda da korunmuştur. Hatlarını çizdiler. Kent haritasını burçlar kuşağının 12 evine göre, her tapınak ve her mahallenin iyi yıldızlarının etkisini en doğru alacağı şekilde böldüler. Gelecek 1000 yıl içinde her birinin tam ortasında bir ay tutulması almasını hesaplayarak surlar üzerinde kapıların açılacağı noktaları saptadılar. Perintia, yıldız dolu bir gökyüzünün uyumunu yansıtacaktı. Bunun için güvence verdiler. Doğanın mantığı ve tanrıların lütfu biçimleyecekti sakinlerin yazgısını. Perintia, bilginlerin hesaplarına aynen uyularak kuruldu. 1001 türlü insan geldi kente. Perintia'da doğan ilk kuşak, kentin surları içinde büyümeye başladı ve önce evlenme sonra da doğurma çağına geldi. Perintia'nın sokak ve meydanlarında sakatlara, cüce ve kamburlara, şişmanlara, sakallı kadınlara rastlarsın bugün. Daha korkunç şeyler de var görmediğin. Ailelerin üç başlı ya da altı bacaklı çocuklarını sakladıkları bodrum ve samanlıklardan boğuk çığlıklar yükselir. Perintia'lı gök bilginleri zor bir seçimle yüz yüze. Ya bütün hesapların yanlış olduğunu ve buldukları sayıların gökyüzünü betimleyemediğini kabul edecekler ya da tanrıların düzeninin canavarlar kentinde yansıyan düzen olduğunu herkese açıklayacaklar. Sürekli kentler 3. Yolculuklarımda her yıl Prokopya'da bir kez durur. Aynı hanın aynı odasına yerleşirim. Pencerenin perdesini araladığımda görünen o manzarayı ilk seferinden bu yana hep durup seyretmişimdir. Bir çukur, bir köprü, küçük bir duvar, bir üvez ağacı, bir mısır tarlası, bir böğürtlen dalı, bir kümes, sarı bir tümsek, beyaz bir bulut, trapez biçiminde mavi bir gök parçası. İlk geldiğimde kimsecikler yoktu ortalarda. Bundan kesinlikle eminim. İlk kez bir yıl sonra yapraklar arasında bir kımıltı fark edip bir mısır koçanını kemiren yuvarlak, yassı bir yüz seçebildim. Bir yıl sonra küçük duvarın üzerinde 3 taneydiler. Geri döndüğümde 6 tane olduklarını ve kucaklarında içinde birkaç üvez bulunan birer tabakla elleri dizlerinin üzerinde yan yana oturduklarını gördüm. Her yıl odaya girer girmez perdeyi kaldırıyor, fazladan birkaç yüz daha sayıyordum. Aşağıda çukurdakiler de dahil 16, 8'i üvez ağacına tünemiş 29, kümestekiler hariç 47. Hepsi birbirine benziyor, akıllı uslu görünüyorlar, yanakları çilli, bazılarının ağzına böğürtlen bulaşmış, hepsi gülümsüyor. Kısa bir süre sonra köprünün tamamının yuvarlak yüzlü, kımıldayacak yer bulamadıkları için tor top olmuş tiplerle dolduğunu gördüm. Mısırları hatır hatır yiyor, sonra koçanlarını kemiriyorlardı. Böylece yıldan yıla çukurun, üvez ağacının, böğürtlen dalının sakin bir gülümseme duvarının arkasında yaprak çiğnerken oynayan yuvarlak yanakların arasında kaybolduğunu gördüm. O mısır tarlacığı gibi daracık bir alana kollarını dizlerine kenetlemiş hareketsiz oturan bu kadar çok insanın sığabilmesi akıl alır gibi değildi. Göründüklerinden çok daha fazla olmalılar. Tümseğin sırtını giderek yoğunlaşan bir kalabalığın kapladığını gördüm. Ama köprünün üzerindekiler birbirlerinin sırtına oturmayı alışkanlık haline getirdiklerinden beri daha ilerisini göremiyordum. Bu yıl perdeyi kaldırdığımda artık penceremin çerçevesini bir yüzler ormanı dolduruyor sadece. Bir köşeden ötekine bütün yükseklik ve bütün uzaklıklardan, bütün çerçevede belli belirsiz gülümsemeleriyle, birbirlerinin omzuna dayanmış ellerinin ortasında duran bu yuvarlak, hareketsiz yassı yüzler görünüyor. Gökyüzü de kayboldu. Pencereden uzaklaşsam iyi olacak. Benim hareketlerim de kısıtlandı. Odamda 26 kişi kalıyoruz. Ayaklarımı oynatmak istediğimde döşemeye çömelmiş oturanları rahatsız ediyorum ister istemez. Şifonyerin üstünde oturanların dizleri ve yatağa sırayla dayananların dirsekleri arasında kendime yol açıyorum. Neyse ki nazik insanlar hepsi. Gizli Kentler 2. Raysa'da yaşam mutlu değil. İnsanlar yollarda ellerini ovuşturarak yürüyor, ağlayan çocuklara küfrediyor, elleri şakaklarında nehir boyundaki parmaklıklara dayanıyor, her sabah kötü bir rüyadan uyanıp bir yenisine başlıyorlar. Parmakların elden kayan çekişlerin altında her saniye ezildiği ya da ellere iğnelerin battığı tezgahlar arasında ya da dükkan sahipleri ve bankacıların hesap defterlerindeki eğri büğrü sayı sütunları üzerinde ya da meyhanelerin çinko tezgahlarında duran dizi dizi boş bardağın karşısında sürüp gidiyor bu rüya. Neyse ki öne eğilmiş başlar var da kötü bakışlardan kurtuluyorsun. Evlerin içinde durum daha da berbat. İçlerine girmen de gerekmiyor görmek için. Pencerelerden kavga sesleri ve kırılan tabakların gürültüsü geliyor. Gene de Raysa da son engeli atlarken kendisine gülümseyen zabite aşık, saygıdeğer hanımefendiye yarışlarda caka yapmak için aldığı beyaz dantel şemsiyeyi iyi fiyata sattığına sevinen şemsiyeciye, çardağın altından sos dolu bir tabağı keyifle uzatan meyhaneci kıza iskelenin tepesinden "Güzelim dur da banalım şunu" diye bağıran duvarcanın düşürdüğü mısır ekmeği parçasını kapmak için bahçedeki küçük deponun çatısına atlayan köpeğe pencerenin birinden gülen bir çocuk görürsün daima. Zabit mutludur ama gökyüzünde uçan kekliğe bakarak engellerin üzerinden uçan atı daha da mutludur. Ressamın kafesini açarak salıverdiği kuş mutludur. Piyazof'un sözlerinin bulunduğu kitabın o sayfasındaki minyatürde sarı ve kırmızı noktalarla çalışarak tüylerini bir bir boyadıktan sonra kuşu salıveren ressam mutludur. Şöyle der filozof: hüzün kenti Raysa'da da bir canlı varlığı diğerine bir an için bağlayıp çözülüveren, sonra dönüp hareketli noktalar arası tekrar girilerek anlık yeni figürler çizen ve böylece bu mutsuz kente her saniye varlığından bile habersiz olduğu mutlu bir kent kazandıran görünmez bir iplik dolaşıyor. Kentler ve Gökyüzü 5. Andrea öyle bir sanatla kurulmuş ki kentteki her sokak bir gezegenin yörüngesini izliyor. Ortak yaşam alanları olan bina ve yerler, yıldız kümelerinin düzenini ve Antares, Alferats, Capella, Sefeidler gibi en parlak yıldızların konumunu aynen yineliyor. Kentin takvimi öyle düzenlenmiş ki, işler, görev ve törenler gök kubbesinin o tarihteki durumuna karşılık gelen harita üzerinde gösteriliyor. Böylece yerdeki günler gökteki gecelerin karşılığı oluyor. Ayrıntılı ve titiz kurallarla düzenlenmiş olmasına karşın kentteki yaşam, tıpkı gök cisimlerinin hareketi gibi dinginlik içinde geçiyor. Olaylar insan iradesinin dışında gereklilik kazanıyor. Ürettikleri olağanüstü şeyleri ve ruhsal dinginliklerini övmenin yanı sıra Andrealılara şunu söyledim: kendinizi hiç değişmeyen bir göğün, kusursuz bir mekanizmanın dişli parçaları gibi hissettiğinizden, kentiniz ve görüneklerinizle ilgili en küçük bir değişiklik yapmaktan kaçınıyorsunuz. Anlıyorum bunu. Gördüğüm bütün kentler arasında Andrea, zaman içinde hareketsiz kalmanın kendisine yakıştığı tek kent. Şaşkın şaşkın baktılar birbirlerine. İyi de neden? Kim demiş onu? Ve götürüp bir bambu ormanının üzerinde yakınlarda açılmış bir asma yolu, son hastalar da iyileştikten sonra, şimdi artık kullanılmayan eski cüzdan hastanesinin pavyonlarına taşınmış belediye köpek evinin yerinde halen yapımı süren bir gölge tiyatrosunu, yeni kullanıma açılmış nehir limanını, Thales heykelini, yan yollara ayrılarak dik bir yokuş oluşturan kızak pistini gösterdiler bana. Bütün bu yenilikler kentinizin yıldızlarla uyumunu bozmuyor mu peki diye sordum. Kentimiz ile gökyüzü arasında karşı olum öylesine kusursuz ki, Andrea'daki her değişiklik yıldızlara da bazı yenilikler getiriyor. Andrea'daki her değişiklikten sonra gökbilimciler teleskoplarla gökyüzünü tarıyor, yeni bir yıldızın doğuşunu, gök kubbenin uzak bir noktasının portakal renginden sarıya döndüğünü, bir nebulanın genleştiğini, samanyolundaki bir spiralin büküldüğünü saptıyorlar. Her değişiklik gerek Andrea'da gerekse yıldızlar arasında bir sürü yeni zincirleme değişiklik yaratıyor mutlaka. Kent ve gökyüzü asla aynı kalmıyor. Andrea'ların kişilikleriyle ilgili iki erdem burada anımsamaya değer: özgüven ve ihtiyat. Kentteki her değişikliğin gökyüzünün biçimini etkileyeceğinden kesinlikle emin olduklarından, her karar öncesinde kendileri, kentleri ve tüm diğer dünyalar için doğacak risk ve yararları uzun uzun hesaplıyorlar. Sürekli kentler 4. Kızıyorsun bana, biliyorum. Hikayelerimde bir kentle öteki arasındaki boşluktan söz etmiyor. Bu boşluk denizlerde, çavdar tarlaları, çam ormanları ya da bataklıklarla mı kaplı söyleyemeden seni alıp bir kentin tam ortasına götürüyorum. Bir hikayeyle cevap vereyim sana. Bir gün ünlü kent Sesilya'nın sokaklarında boyunlarına çıngıraklar bağlı sürüsünü duvar diplerinden güden bir keçi çobanına rastladım. "Ey göklerin sevgili kulu," diyerek durdu ve sordu. "Bu kentin adını söyler misin bana?" "Tanrılar korusun seni," diye bağırdım. "Ünlüler ünlüsü Sesilya kentini nasıl olur da tanımazsın?" "Bağışla beni," diye cevap verdi. "Sürekli göç eden bir çobanım ben. Ben ve keçilerim kentlerden geçeriz bazen ama fark edemeyiz onları. Otlakların adını sor bana, hepsini bilirim. Karaçayırlı, yeşil yamaç, gölgeli çayır. Kentlerin adı yok benim için. Kent dediğin yol sapağında keçilerin ürküp dağıldığı, bir otlağı diğerinden ayıran yerler sadece benim gözümde. Ben ve köpek koşar, onları bir araya toplarız hemen. Senin aksine dedim, ben de sadece kentleri tanırım. Kentlerin dışındaki her yer aynıdır. İnsan eli değmemiş yerlerde her taş ve her çimen, her çimen ve her taştan farksızdır benim gözümde. O günden bu yana uzun yıllar geçti. Daha bir sürü kent gördüm, kıtaları geçtim. Bir gün birbirinden farksız bir sürü evin köşeleri arasında yürüyordum, kaybolmuştum. Bir geçene sordum, tanrılar korusun seni, söyle bilir misin neresi burası? Olmaz olaydı Cecilia burası diye cevap verdi. Ben ve keçilerim uzun zamandır yürüyoruz sokaklarında. Bir türlü çıkamıyoruz kentten. Uzun beyaz sakalına rağmen tanıdım onu. Bir zamanlar rastladığım çobanın ta kendisiydi. Birkaç uyuz keçi geliyordu ardından. O kadar bir deri bir kemik kalmışlardı ki kokmuyorlardı bile. Çöp bidonlarındaki kağıtları yiyorlardı. Olamaz diye haykırdım. Ne kadar oldu bilmiyorum. Ben de bir kente girdim ve o andan beri sokaklarında sürekli ilerliyor, içine girmeyi sürdürüyorum. Ama nasıl oldu da senin dediğin yere geldim? Yoksa Cecilia'dan çok uzak başka bir kentte miydim? Hala nasıl çıkaramadım anlamıyorum. Birbirine karıştı yerler dedi keçi çobanı. Artık her yer Cecilia. Eskiden alçak adaçayı merasıydı burası eminim. Keçilerim refüjdeki otları tanıyorlar. Gizli Kentler 3. Marotsia'nın yazgısı üzerine sorgulanan bir kahin şöyle dedi. İki kent görüyorum. Biri farelerin, diğeri kırlangıçların. Şöyle yorumlandı kehanet. Marotsia, en korkunç farelerin dişleri arasından dökülen artıkları birbirlerinin ağzından kapan fare sürüleri gibi. Herkesin kurşun dehlizler boyunca koştuğu bir kent bugün. Ama herkesin kırlangıçlar gibi gergin kanatlarla döne döne gösteriler yaparak havayı sivrisinek ve minik sineklerden temizleyip bir oyundaymışçasına birbirine seslenerek göklerde uçacağı bir çağ başlamak üzere Marotsia'da. Fare çağının sona erip kırlangıç çağının başlayacağı an geldi artık dedi en kararlılar. Gerçekten de farelerin o kötü ve düzeysiz egemenliği altındaki en silik insanlar arasında bile bir kuyruk darbesiyle saydam göklere yükselen, bıçak sırtını andıran kanatlarıyla gittikçe genişleyen bir ufkun kafesini çizen kırlangıçlara özgü bir hamlenin için için biriktiği hissediliyordu. Yıllar sonra döndüm Marotsia'ya. Kehaneti çoktan gerçekleşmiş görüyor herkes. Eski çağ geçmişe gömülmüş, yenisi en parlak dönemini yaşıyor. Kent değişmiş elbet, belki de iyi bir değişiklik bu. Ama benim çevrede gördüğüm kanatlar, altlarında ağır göz kapaklarının bakışlar üzerine çöktüğü, çekingen, güvensiz şemsiyelerin kanatları. Aralarında uçtuğuna inananlar yok değil ama yarasalara benzeyen pelerinleri uçuşturarak yerden kalksalar ona bile razı olacaklar. Marotsia'nın sağlam duvarları dibinden yürürken, en beklemediği anda önüne açılan bir karanlıktan bir an için görünüp kaybolan bambaşka bir kentin belirdiğini görüyor insan. Her şeyin sırrı belki de hangi sözcüklerin söyleneceği. Hangi jestlerin yapılacağını, bunların sırasını ve ritmini bile bilmek. Bir bakış, bir yanıt, birinin yaptığı bir işaret yetiyor. Sadece yapmış olmanın keyfi için, kendi keyfini başkalarına aktarmak için birinin bir şey yapması yetiyor. İşte o anda bütün mekanlar, yükseklik ve uzaklıklar değişiyor. Kent başka bir kent olup çıkıyor. Yusufçuk böceği gibi saydamlaşıp kristalleşiyor. Ama bütün bunların bir rastlantıymışçasına aşırı önem verilmeksizin planlı bir iş yapıyor olmanın iddiasından uzak, iki Marotsia'nın taş, örümcek ağı ve küften damını başlar üzerine örmek için her an dönebileceği gözden kaçırılmadan yapılması gerekiyor. Kehanet yanılıyor muydu acaba? Belki evet, belki hayır. Ben şöyle yorumluyorum bunu. Marotsia iki kentten oluşuyor. Farelerin ve kırlangıçların kenti. Zaman içinde ikisi de değişiyor ama aralarındaki ilişki hiç değişmiyor. Kırlangıç kenti, fare kentinden kurtulmak üzere olanın adı. Sürekli Kentler 5. Penthesilia'yı anlatmak için önce kentin girişinden söz etmeliyim sana. Doğal olarak sen, heybelerine yan yan ve düşmanca bakan gümrük memurlarının beklediği kapıya adım adım yaklaşırken, tozlu bir ovada bir sur çemberinin yükseldiğini düşüneceksin. Kapıya ulaşıncaya kadar kentin dışındasın. Süslü bir kemerin altından geçiyorsun ve işte içindesin artık. Kentin tok yoğunluğu kuşatır seni. Taşına işlenmiş bir şekil var ki çentikli çevresini izlediğinde sırrını açıklıyor. Buna inanırsan yanılırsın. Pentesi'de durum farklı. Saatlerce yürür, kentin ortasında mısın yoksa hala dışında mısın anlayamazsın. Alçak kıyıları bataklıkların içinde kaybolan bir göl gibi Pentesi'yle ya. Ovanın içinde erimiş, çorbaya benzeyen bir kent. Kilometreler boyu genişleyip yayılıyor çevreye. Gür çayırların içinde, tahta perdeler ve küçük teneke çatılar arasında sırt sırta vermiş soluk binaları var. Zaman zaman yol kenarında dişleri dökülmüş bir tarak gibi ince uzun cepheleriyle alçaklı yüksekli yapıların kalabalıklaşması, kentin ilmeklerinin o noktadan sonra sıklaşacağı anlamına geliyor diye düşünürsün. Biraz daha yürürsün, başka boş alanlar, sonra atölye ve depolarla pas renginde bir dış mahalle, bir mezarlık, atlı karıncalarıyla bir panayır, bir mezbaha çıkar karşına. Kelleşmiş kırların benek benek açıldığı yerlerde kaybolan, yıkık dökük dükkanların sıralandığı bir yoldan geçersin. Rastladıklarına, Penetia'ya nasıl gidilir diye sorduğunda elleriyle geniş bir daire çizerler, hiçbir anlam veremezsin. Burası ya da daha ileride ya da bütün buralar, dahası tam ters tarafta anlamına gelebilir. Kent diye ısrarla sorarsın. Biz her sabah çalışmaya geliyoruz buraya diye cevap verir bazıları. Ötekiler, uyumaya dönüyoruz buraya biz derler. Peki ya yaşadığınız kent diye sorarsın. Bazıları kollarını çapraz yönde havaya kaldırıp çeşit çeşit evlerin ufuktaki opak yığınını göstererek oralarda bir yerde olmalı derken, ötekiler sivri çatılarıyla arkanda duran bir hayalet kenti gösterirler. Fark etmeden geçtim mi acaba? Hayır, biraz daha ilerle istersen. Dış mahallelerin birinden ötekine geçmeyi sürdürürsün böylece ve Pentesilia'dan ayrılma vakti gelir çatar. Seni kentten çıkaracak sokağa sorarsın. Çevreye süt rengi lekeler gibi yayılan dış mahalleleri bir bir geçersin. Gece olur, bazen tek tük, bazen birçok pencerede ışık yanar. Bu kırık dökük çevrenin bir kıvrımında ya da bir çukurunda saklı, kente daha önce de gelmiş, birinin tanıyıp anımsayabileceği bir Pentesilia var mı? Yoksa Pentesilia sadece kendisinin dış mahallesi de merkezi her yer mi? Anlamaktan vazgeçmişsindir artık. Şimdi seni yitirip bitiren soruyla daha da daralır için. Pentesilia'nın dışında bir dışarı var mı? Yoksa kentten ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, dışına asla çıkamadan bir limbodan diğerine mi geçiyorsun yalnızca? Çevirinin notu. Limbo, Katolik ilahiyatında öldükten sonra sonsuz cezaya çarptırılmamakla birlikte cennette Tanrı huzurunda yaşama sevincinden yoksun bırakılan ruhların yaşadıkları yer. Gizli kentler 4. Peş peşe istilalar, tarihin çağları boyunca Theodora kentine çok sıkıntı çektirdi. Yenilip kovalanan her düşmanın ardından bir yenisi güçleniyor, sakinlerin zaten zar zor sürdürdükleri yaşamlarını tehdit ediyordu. Gökyüzünü akbabalardan temizledikten sonra yılanların yayılmasıyla uğraşmak zorunda kaldılar. Örümceklerin yok edilmesi sineklerin kara bulutlar gibi üremesine yol açtı. At karıncalara karşı kazanılan zafer kenti tahta kurtlarının yönetimine bıraktı. Kentle uzlaşamayan türler bir bir boyun eğdiler ve soyları tükendi. Balık pullarını, kaplumbağa ve deniz hayvanı kabuklarını yolup sökerek, çekirge kanatlarını ve tüylerini koparıp atarak insanlar Theodora'ya, bugün hala onun en belirgin özelliği olan seçkin bir insan kenti imgesini verdiler. Ama kesin zaferin, kente sahip çıkmak için insanlarla dövüşecek son türün, yani farelerin mi olacağı konusu uzun yıllar kesinliğe kavuşmadı önceleri. İnsanların yok etmeyi başardıkları her kemirgen kuşağından hayatta kalan birkaçı, daha yürekli, kapanlara meydan okuyan, her türlü zehire bağışıklık kazanmış yeni bir kuşak yetiştiriyordu. Birkaç hafta içinde Theodora'nın bodrumları ve yeraltı galerileri yaygın bir tarla ve lağım faresi ordusuyla dolup taşıyordu. İnsanın yaratıcı ve canice dehası son bir kıyımla düşmanların üstün yaşama yeteneklerinin üstesinden geldi sonunda. Kent, başka türlü söyleyecek olursak hayvanlar aleminin o büyük mezarlığı steril ve tertemiz son pireleri ve son mikroplarıyla birlikte gömülen son leşlerin üzerine kapandı. İnsan kendi eliyle alt üst ettiği dünyanın düzenini yeniden kurmuştu sonunda. Onu yeni tehlikelere açacak başka hiçbir canlı türü kalmamıştı. Bir zamanlar yaşamış hayvan türlerinin anısına Theodora Kütüphanesi raflarında Buffon ve Linnaeus'un ciltlerini saklayacaktı. En azından Theodora sakinleri böyle inanıyorlardı. Çoktan unutulmuş hayvan türlerinin uzun bir kış uykusundan uyanmakta oldukları hiç gelmiyordu akıllarına. Bugün soyu tükenmiş türlerin dizgesinden çıkarıldığından beri uzak, gizli köşelerde çağlardır sürgünde yaşayan öteki türler, eski kitapların saklı durduğu kütüphane bodrumlarından gün ışığına çıkıyor, sütun başlıklarından ve yağmur oluklarından atlıyor, uyuyanların yatak başuçlarına tünüyordu. Sfenksler, insan başlı kuş gövdeli canavarlar, ateş kusan canavarlar, ejderhalar, yarı keçi, yarı geyik acayip yaratıklar, kadın başlı kuş gövdeli yaratıklar, dev su yılanları, tek boynuzlu atlar, şahmaranlar kentlerine sahip çıkıyordu. Gizli Kentler 5. Kıyma makinesi dişlilerini triglifler, abak ve metoplarla süsleyen, cilalamada çalışanlar, çenelerini trabzanlardan yukarıya kaldırıp revakları, geniş merdivenleri ve tapınak girişlerini seyrettiklerinde kendilerini daha bir tutsak, daha bir küçük hissederler. Kötülerin kenti Bereniçe'yi anlatmak yerine, gizli Bereniçe'den, dükkanların loş arka odalarında ve merdiven altlarında buldukları rastgele malzemeyle kocaman dişli çarkların arasına, bunlar durduğunda hafif ve ritmik bir tik tik sesi kenti yeni, dakik bir mekanizmanın yöneldiğini haber verecek. Sarmaşık gibi tırmanarak sokulan bir boru, makara, piston ve karşı denge ağırlıkları ağının iplerini birbirine bağlamaya çalışan iyilerin kentinden söz etmeliyim sana. Bereniçe'deki kötülerin kenarlarına uzanarak güçlü bir belagatla entrikalarını ilmek ilmek ördükleri, yıkanan odalıkların dolgun gövdelerini sahiplenince bakışlarla süzdükleri hamamların mis gibi kokan havuzlarını dile getirmek yerine, kötülerin gammazlamalarından ve yeniçerilerin baskınlarından kurtulmak için daima özel bir dikkat gösteren iyilerin konuşma biçimleri, özellikle de virgül ve parantezleri söyleyiş biçimleriyle karmaşık ve alıngan ruh durumlarından kaçınarak korudukları katı ve masum adetleriyle ve de pirinçli kereviz çorbası, haşlanmış kuru bakla, kabak çiçeği kızartması gibi eski bir altın çağı çağrıştıran basit ama leziz yemekleriyle nasıl da hemen fark edildiklerini anlatmalıyım. Bu verilerden hareketle gelecekteki Bereniçe'nin seni bugünkü haliyle kent hakkında toplanabilecek bütün bilgilerden daha çok gerçeğe yaklaştıracak bir imgesi kurulabilir. Yeter ki şimdi söyleyeceklerimi aklından çıkarma. Her iyiler kentinin tohumunda bir kötü tohum gizli. İyi olmanın verdiği güven ve gurur bu tohum. Gereğinden fazla iyi olduklarını iddia edenlerden de iyi olmak. Çünkü bu güven ve gurur, kin, rekabet, misilleme gibi duygulara dönüşecek. Kötülerden küçük intikamlar alma gibi doğal bir arzu, onların yerinde olma ve aynı şeyleri onlara yapma tutkusu haline gelecektir. İlkinden daima farklı olsa da, bir başka kötüler kenti, kötü ve iyi Bereniçelerin çift katlı kılıfında kendilerine bir yer açar böylece. Bütün bunlardan sonra gözünde çarpık bir imge oluşmasını istemiyorsan, gizli iyi kentin içinde gizliden gizliye filizlenen bu kötü kentin gizli bir özelliğine çekmeliyim dikkatini. Henüz kurallara bağlanmamış, kötülüğün kılıfı olmadan önceki halinden de daha iyi bir kenti yeniden kurma yetisine sahip gizli bir iyilik sevgisinin, pencerelerin heyecanla birden açılıp kapanması gibi, uyanma olasılığı. Ancak bu yeni iyilik tohumunun içine dikkatle baktığında tıpkı iyiliği kötülükten geçerek ortaya koyma eğilimi gibi büyüyüp yayılan küçük bir leke keşfedeceksin. Belki de dev bir metropolün tohumu bu leke. Benim bu konuşmamdan gerçek Bereniçe'nin zaman içinde sırayla bir iyi bir kötü olmuş değişik kentlerin bir devamı olduğu sonucunu çıkarabilirsin. Oysa seni uyarmak istediğim şey başka. Geleceğin tüm Bereniçeleri şu anda zaten varlar. İç içe, sıkışık ve kalabalık, kör düğüm olmuşlar. Yüce Han'ın atlasında henüz keşfedilmemiş ya da kurulmamış ama düşünceyle gidip görülen vaat edilmiş toprakların haritaları da var. Yeni Atlantis, Ütopya, Güneş Ülkesi, Oşina, Tamuae, Armoni, Livlanark, Ikaria. Kublai Marko'ya sordu. Sen ki çevreyi keşfedip göstergeleri görüyorsun. Söylesene bana, iyi rüzgarlar bu geleceklerin hangisine sürüklüyor bizi? Bu limanlar için bir rota çizemem harita üzerinde. Ne de yanaşacağımız günün kesin tarihini verebilirim. İlgisiz bir manzaranın ortasına açılan bir aralık, siste yanıveren ışıklar, gidip gelirken rastlaşan iki kişinin arasında geçen bir konuşma yeter bana bazen. Oradan yola çıkıp, bir bütünün parçalarını, zaman aralıklarının ayırdığı anları, birbirinin gösterdiği ama kime ulaştığını bilmediği işaretleri bir araya getirerek kusursuz kenti parça parça kuracağımı düşünürüm. Yolculuğumun sonundaki bu kentin mekan ve zaman içinde bazen daha seyrek, bazen daha yoğun da olsa süreklilikten yoksun olduğunu söylüyorum diye onu aramaktan vazgeçilebilir sanma sakın. Kim bilir, belki de biz burada konuşurken imparatorluğunun sınırları içinde bir yerlerde doğmakta bu kent. İstersen bulabilirsin onu ama ancak benim söylediğim şekilde. Yüce Han, atlasında kabus ve beddualarla tehditler savuran kentlerin haritalarını karıştırmaya başlamıştı bile. Enoch, Babil, Yaho, Butua ve Brave New World. Çevrenin notu. Calvino ilk bölümde olumlu, ikinci bölümde ise olumsuz ütopyalardan söz eder. Bunlar Ütopya, Mor, Güneş Ülkesi, Campanella, Armoni, Fourier, Lillanarc, Galbraith, Enoch, İncil, Yaho, Swift, Brave New World, Huxley gibi hemen hepsi edebiyat dünyasının başyapıtlarına konu edilmiş ütopik kentlerdir. Şöyle der: yanaşacağımız son liman, o cehennem kenti olacak ve giderek daralan bir spiral boyunca kasırga bizi orada dibe çekecekse her şey boşuna. Ve Polo, biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil. Eğer bir cehennem varsa, burada çoktan aramızda, her gün içinde yaşadığımız, birlikte yan yana durarak yarattığımız cehennem. İki yolu var acı çekmemenin. Birincisi pek çok kişiye kolay gelir. Cehennemi kabullenmek ve onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli. Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor. Cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne var? Onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek. Onu yaşatmak, ona fırsat vermek. Sayfa 204, kitabın sonu. Ses kaydının bitiş tarihi 12 Mayıs 2007. Okuyan Hare Küçük Kılıç.